Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünlerde İsrailoğullarının Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yapmış oldukları hücumlar, hak hukuk tanımayan davranışları ve onları destekleyen bir kısım dünya liderleri dersimizin konusu olacak. Zaferi ne güç, ne kuvvet, ne silah, ne asker sayısı kazandırır. Zaferi kazandıracak olan Allah'tır. Onun için bugünkü dersimizin konusu zaferi kazandıracak olan Allah'tır şeklinde. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 149. ayetinde bize şöyle diyor: ey müminler, eğer kafirlere boyun eğerseniz sizi gerisin geri çevirirler ve kaybetmiş olarak geriye dönersiniz. Kafirlere boyun eğerseniz kaybedersiniz. Peki kime boyun eğeceğiz? Sadece Allah'a. Allah ne diyorsa o. Şimdi mesela yine şeyde Allah-u Teala kafirlere boyun eğerseniz'i Allah-u Teala şeyde izah ediyor. Nisa suresinin 60. ayetinde diyor ki hem sana indirilene, yani Muhammed Aleyhisselam'a indirilen Kur'an'a, hem de senden önce indirilenlere inandığını sanan kişileri görmedin mi? Yani bugün ben Müslümanım diyenler, biz Kur'an'a da önceki kitaplara da inanıyoruz diyorlar. Evet, kendilerine tağutu tanımama emri verildiği halde onun hakemliğine başvurmak istiyorlar. Şeytan ise bunları derin bir sapıklığa düşmek istiyor. Tağut ne demek? Aşırılık yapan. Bugün hak hukuk tanımayan, insan haklarıymış, evrensel hukukmuş. Bunların hiçbirisini tanımayan bir şey var, devlet adamları var. Ve bu insanlara çözümü bu insanların aracılığıyla bulmaya çalışanları Allah-u Teala bakın bu ayette son derece ağır bir şekilde suçluyor. Şeytan diyor bunları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Çözüm onlarda olmaz. Bunlar hak hukuk tanımayan insanlar. Ve devamında şöyle diyor Allah Nisa 61. ayette: onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin, yani Kur'an'a gelin dendiği zaman o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Şimdi biz herkesi burada Kur'an'a davet ediyoruz. Kim ben Müslümanım diyorsa gelmesi gereken şey Kur'an'dır. Peki Kur'an'a gelirlerse yalnız Allah'a itaat edip Allah'a boyun eğer, Allah'a güvenirlerse ne olacak? Allah Ali İmran suresinin 151. ayetinde şöyle diyor: kafirlik eden, Allah'ın ayetlerini, evrensel kuralları görmezlikte direnen kişilerin kalplerine korku salacağız diyor. Kalplerine korku salacağız. Niye? Allah'ın bir delil, bir belge indirmediği halde Allah'a ortak koşmaları sebebiyle. Ne demek ortak koşmaları? Bugün mesela İsrail kendisini ilah ilan ediyor. Amerika diyor ki kayıtsız şartsız ben ona boyun eğiyorum. Amerika, Avrupa'nın birçok ülkeleri böyle söylüyor. Ne yapmış oluyorlar? Bunlar kendilerini ilah yapmışlar. Hak hukuk tanımıyorlar. Kendilerinden başkasını insan saymıyorlar. Aslında bunlar birbirlerini de insan saymazlar. İşte diyor ki onların varacakları yer o ateştir. O ateş dünyada da olur. Yani bunlar dünyada da yanacaklar, ahirette de yanacaklar. O kafirlerin kalacakları yer, o zalimlerin kalacakları yer ne kadar kötüdür. Şimdi buradan bütün bu ayetleri okuduğumuz zaman demek ki bizim yapmamız gereken Allah'ın emirlerine uygun davranmak ve zaferi o zaman elde etmektir. Allah-u Teala Bakara suresinde İsrailoğullarının bir grubunu bize örnek göstererek hem onları tanımamıza hem de zafer kazanmanın yolunun sadece Allah'ın emirlerine uymak, Allah'a güvenip dayanmak olduğunu, silah çokluğu, ordu çokluğu, gücü falan olmadığını da bize çok net bir şekilde anlatıyor. Şimdi onunla ilgili ayetlerin mealini Fatih Hoca'dan öncelikle bir dinleyelim. Ondan sonra konumuzun ayrıntılarına geçeceğiz.
Evet, Bakara suresinin 246 ve devamındaki ayetleri ben sadece mealen okuyacağım. Böylelikle bugünkü konuyla alakalı bir genel çerçeve belirsin zihinlerimizde. Şöyle 246. ayetin meali. Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelen adamlarını gözünde canlandırmaz mısın? Onlar nebilerine bize bir kral görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Ya savaş emredilir de savaşmazsanız dedi. Kaybedecek neyimiz kaldı ki Allah yolunda savaşmayalım? Hem yurtlarımızdan çıkarılmışız hem çocuklarımızdan ayrı düşürülmüşüz dediler. İstedikleri savaş üzerlerine farz kılınınca pek azı dışında hepsi kaçıverdi. O zalimleri bilen Allah'tır. Nebileri onlara Allah size kral olarak Talut'u görevlendirdi dedi. O bize nasıl kral olabilir? Krallık ondan çok bizim hakkımızdır. Ona fazla bir mal verilmiş de değil dediler. Nebi onu başınıza Allah seçti. Ona bilgi ve vücut bakımından üstünlük de verdi. Allah yetkiyi tercih ettiğine verir dedi. Allah imkanları geniş olan ve daima bilendir. Nebileri onlara dedi ki, ona krallık verildiğinin belgesi size sandığın gelmesidir. İçinde Rabbinizden, sahibinizden sizi rahatlatacak bir şey. Bir de Musa ve Harun ailelerinin bıraktığı hatıralar olacak ve onu melekler taşıyacaktır. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için gerçek bir ayet, gösterge vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılınca dedi ki, Allah bir ırmakla sizi ağır imtihandan geçirecektir. Kim ondan içerse benden değildir, kim de yiyeceğine bile katmazsa bendendir. Ama eliyle bir avuç alan alabilir. Sonra pek azı dışında hepsi ondan içtiler. O ve beraberindeki müminler ırmağa geçince şöyle dediler. Bugün Calut'a ve askerlerine karşı koymayı göze alacak durumda değiliz. Allah'ın huzuruna çıkacakları inancında olanlar ise şöyle dediler. Nice küçük birlikler Allah'ın izniyle büyük birlikleri alt etmiştir. Allah sabredenlerin, dirençli olanların yanındadır. Calut ve ordusunun karşısına çıktıklarında şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz, bize büyük bir direnme gücü ver. Sağlam bir duruş göstermemizi nasip eyle, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Sonra Allah'ın izniyle onları yenilgiye uğrattılar. Davut Calut'u öldürdü. Allah ona krallık ve hikmet verdi. Gerekli gördüğü her şeyi öğretti. Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini engellemezse yeryüzünde düzen bozulur. Neyse ki Allah herkese lütufta bulunmaktadır. Bunlar Allah'ın ayetleridir. O bunları sana tüm gerçekleri içerecek şekilde sıralıyor. Sen de onun elçilerindensin.
Evet, şimdi bu Talut-Calut olayı olarak bu ayetlerde anlatılan İsrailoğullarının sürgün içen halindeyken yanlarındaki nebilerinden istemiş oldukları şeyler savaşta yüze geldikleri zaman hani Allah'a şey yap da dua et de yani Allah bize şey yap bir melik yani bir kral görevlendir işte bir savaşalım falan diyorlar ama savaş emredilince tutmuyorlar. Sonra imtihanlardan geçirirken her yerden hepsine kaybediyorlar. Sonra o karşılarında olan Calut'un karşısına çıkmak istemiyorlar derken asker sayısı azala azala en alt noktaya iniyor. Fakat zafer Allah'tan olduğu için, zaferi kazandıracak olan Allah olduğu için sonunda bunlar zafere ulaşıyorlar. Demek ki zafer çoklukla diye ve karşılarındaki şeyde Calut da çok güçlü bir komutan ve güçlü de bir ordusu var. Ama bunlar iyice güçsüz haldeyken Allah'a tam güvenince her elde etmiş oluyorlar. Bu durumda bugün İsrail oğullarının karşısındaki Gazzelilerin durumunu çok güzel bir şekilde bize anlatıyor. Ama bunun, bu konunun Tevrat'ta nasıl anlatıldığını da özet olarak sizden bir dinleyelim. Yani izleyicilerimiz hem de Tevrat'taki şeyin de bir özet olarak şey yapmış olsunlar.
Talut ve Calut olayı Tevrat'ta 1. Samuel kitabında anlatılıyor. Bu kitabın, bu arada Talut ordunun komutanı ve kral. Onun döneminde nebi olan kimse de Samuel. Samuel peygamberin döneminde Saul kralken Filistlilere karşı, o zamanlar İsrailoğullarının karşısında Filistliler var. Ve bu sırada bir savaş düzenine, onlara karşı mücadeleye geçiyorlar. Fakat ordunun içinden ilk önce Talut'un oğlu Yonatan diye geçiyor ismi. Bu arada Talut'un ismi de Tevrat'ta Saul diye geçiyor. Saul'un oğlu Yonatan ve onun hizmetkarı Filistlilerin bulunduğu yere doğru ilk önce onlardan habersiz şöyle bir baskın yapmak üzere diyelim gidiyorlar. Yanında yalnızca silahını taşıyan hizmetkarı var Yonatan'ın ve diyor ki bakalım bizim karşımıza ya şöyle bir uzaktan izleyelim. Ondan sonra gel ordugahlarına gidelim. Belki Rab bizim için bir şeyler yapar. Çünkü gerek çoklukta gerekse azlıkta Rabbin zafere ulaştırmasına engel yoktur diyor. Samuel 14 babında bu. 6 ve devamındaki pasajlar.
Sonra o zaman onlar, Allah'ın koyduğu kurallara uymak gerekiyor. Evet.
Evet. Yani Allah'ın emrinde olduğu zaman ancak böyle olur ve insanın da tabii ki bu amaçla, bu imanla hareket ediyor olması gerekir. Ondan sonra karşılarındaki Filistlere bir görünüyorlar ve iki kişiyle onları aslında korkutuyorlar ve böylece Filistler ne yapacaklarını şaşırıyorlar. İçlerinden bazıları kaçmaya başlıyor ve onların kaçtığını gören İsrailoğullarının diğer tarafta ordugahında duran askerler de orada bir olay olduğunu anlıyorlar. Ondan sonra Filistlerin ordugahına doğru gidiyorlar. Bir bakıyorlar ki onlar şaşırmışlar, birbirlerini bıçaklıyor, birbirlerini öldürüyor Filistliler. Böyle bir duruma gelmişler ve onun arkasından da bütün ordu saldırıyor, bir zafer kazanıyorlar o gün.
Evet. Böylece bir özetleme oldu.
Evet.
Şimdi ayetleri anlamaya çalışalım biraz daha.
Talut-Calut kısmını da daha ileride anlatabiliriz.
Tamam, olur. Evet, şimdi burada Allah-u Teala diyor ki, mesela bu İsrailoğullarının yapısının nasıl olduğunu biz bu arada öğrenmiş oluyoruz. Tabii şunu da her zaman tekrarlıyoruz. Allah katında din bir tanedir, onun adı da İslam'dır. Yahudilik diye ayrı bir din, Hristiyanlık diye ayrı bir din yok. Dolayısıyla bu ayetlerde anlatılan o dönemin Müslümanları diye kabul edilmesi gereken kişilerdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da savaşa gitmek istemeyen, tembellik eden insanlar Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılıyor. Tevbe suresinde bununla ilgili çok sayıda ayet var. O zaman falan ne yaptı, filan ne yaptı bizi ilgilendirmez. Ben ne yaptım? Çünkü Allah'a karşı hesabı verecek olan benim. Başkası değil. Ondan dolayı bundan önceki dersimizde de okumuştuk. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki, yani bu insanlardaki bu gevşeklikten dolayı diyor ki فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفِ اِلَّا نَفْسَكَ. Allah yolunda sen savaş diyor. Sen sadece kendinden sorumlusun diyor. Başkalarından değil. Yani sen tutup da şuradan buradan şey değilsin. Bu şeyin Nisa suresinin 84. ayeti. Bak diyor, umulur ki Allah o kafirlerin gücünü şey yapar, engeller. Yani onların baskınlarını engeller. Allah'ın baskını çok daha güçlü ve karşı tarafı etkisiz hale getirmesi çok daha şeydir, zordur. Yani çok daha güçlüdür, çok daha şiddetlidir. Evet. Yani istediği ceza, bütün güç Allah'a aittir ama asıl mesele şu, bizim Allah'ın verdiği görevi yapmamız lazım. Kendi kafamıza göre hareket etmememiz lazım. Bu hem bugün Gazze'de olan kardeşlerimizin görevi, hem de onun dışında olup da hepimizin üzerine düşen bir takım şeyler var. Yani biz Müslüman olarak neler yapabileceksek onları yapmak zorundayız. Yoksa birinden şuradan buradan bekleyerek değil, bir de az önce okuduğumuz ayetlere bakarak çözümümüz yalnız Allah'ın dininde arayacağız. Allah'ın kitabında kafirlerle asla boyun eğmeyecek, onlardan herhangi bir çözüm asla beklemeyeceğiz. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki Bakara 246. ayette, Elem tera illezine ilel mele'i min beni İsrail'e min ba'di Musa. Musa aleyhisselamdan sonra İsrail oğullarından bir önde gelen bir önderler grubu var. Yani böyle yani gözün şey yaptığı, beğendiği, böyle insanların çok hayranlıkla baktığı kişiler var. Göz dolduran insanlar. Kendin idgalu nebiyyin lehum bu'atlana meliken nukatil fi sebilillah. Kendileriyle beraber bir nebileri var. Onu az önce Zeynep Hanım söyledi. Onlar o neydi? Samuel değil mi?
Samuel.
Samuel evet. Bizim kitaplarda İşmuil diye geçer. O Samuel. Yani Tevrat'ta geçiyor. Bir nebileri var. Evet. Diyorlar ki bizim için bir melik çıkar. Demek ki orada bakın şunu da anlayalım. Demek ki onlar hem göç halindeler hem de böyle bir yönetim yok, yani başları yok, böyle bir işte tabii nebi aynı zamanda onların başları ama yani bir krala ihtiyaçları var. Yani bir melike, bir yöneticiye ihtiyaçları var. Bizim için bir melik belirle diyorlar, Allah yolunda savaşalım. Bak Allah yolunda savaşalım ancak müminler söyleyebilirler. Ama nebileri şunlar, onların tavırlarını çok iyi bildiği için şöyle diyor. Kale hel asaytu min kutibe aleykum el qital ve la tuqatilu. Yani diyor yani şimdi size savaşmak farz kılındığı zaman yani savaşmayacak olursanız ne olacak? Savaştan kaçarsanız ne olacak? Hemen şey yapıyorlar bakın diyorlar ki evet. Mesela bugünkü Gazze'deki kardeşlerimizin durumunu düşünelim. Ona göre bir değerlendirme yapalım. Diyorlar ki وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Bize ne oldu? Bizim neyimiz var ki Allah yolunda savaşmayalım? Ne elimize ne kaldı ki? وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَائِنَا. Ülkemizden çıkarıldık. Çoluk çocuğumuzdan da uzaklaştırıldık. Mesela Gazeliler de ülkelerinden çıkarılıyor, öldürülüyorlar, şey yapıyorlar. Yani ona benziyor mu şimdi bunların durumu? Benzeme var değil mi? Yani evet. Ondan sonra فَلَمَّا كُتُبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّمْ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Kendilerine şey yazıldığı zaman, savaş yazıldığı zaman yüz çevirdiler, az bir kısmı hariç. Orada bunların sayısıyla ilgili bilgi var mı Tevrat'ta?
Hayır yok. Ama 1. Samuel 11 babında Amon kralı diye bir kişi geliyor. Onların bazı kentlerini kuşatıyor. Ondan sonra onlar da bizimle bir anlaşma yap, sana kulluk edelim diyorlar. Yani sana biat edelim diyorlar mesela. Bundan hemen önce de Saul'un Talut'un krallığı onaylanmış oluyor. Ve Talut kralı olduğu zaman içlerinden aynı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi ondan sonra bu adam mı bize krallık edecek diyenler olmuş oluyor.
Biraz sonra ayeti okuyacağız, beğenmiyorlar.
Evet.
Ama mesela sayı yok orada. Mesela farz edelim ki 100 bin kişi bunlar, öyle diyelim yani. Şimdi burada Allah-u Teala ne diyor? Şey yapma, savaştan vazgeçtiler çok az bir kısmı hariç. Peki ne kadar olsun mesela?
100 binden. Pardon hocam, var. İsrail halkı 300 bin, Yahudalılarsa 30 bin kişiydi diyor. Ha,
200 bin 300 kim?
300 bin İsrail'de.
300 bin, İsrail'ler 300 bin, tamam.
Evet.
300 bin kişi. Ha, ben bizim tefsirlerden de hatırlıyorum 300 bin, şimdi söyleyince aklıma geldi. 300 bin kişi. Diyorlar ki savaşalım. Ne oluyor? Savaş farz kılınınca Az bir kısmı hariç dediğimiz zaman herhalde 200 bin kişi geri çekildi, 100 bin kişi kaldı olur. Az bir kısmı deyince, hadi hani yarısı deyince 150 olur ama ya yani az bir kısmı deyince öyle 100 bin diyelim. Peki, diyor ki Yusuf, Allah o zalimleri iyi bilendir. Allah onları çok iyi bilir. Zalim ne demek? Yanlış yapan, yapmaması gerekeni yapan kişi. Ya siz istediniz, Allah da size bu savaşı farz kıldı. Niye geri çekiliyorsunuz? Allah o zalimleri çok iyi. Bunlar böyle yani isterler söylerler ama iş şey gerçekleştiği zaman geri çekilirler. Ondan sonra tabii bir kral istediler başlarına, bir tabii üst yönetici istediler. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ Nebiler dedi ki size Allah Talut'u melik olarak da bir komutan olarak da diyebiliriz burada. Çünkü onları savaşla ilgili olarak istiyorlar ki onların zaten en tepedeki olan kişi aynı zamanda komutandır da. Mesela Osmanlılar'da İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet deniyorsun en başta o var. O şeyler böyledir eskiden beri. Yani son zamanlarda devlet ayrı, ordu ayrı haline geldi, insanlar ayrıldılar. Bunun da bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Allah diyor, Talut'u melik olarak sizin için gönderdi diyor. Yani görevlendirdi. Hemen buna da itiraz ediyorlar. Bakın Allah'a itiraz ediyorlar, dikkat ediyor musunuz? Ya Allah görevlendiyse baş üstüne demiyorlar. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. Ya nasıl, nereden o adam o bizim üzerimize bir şey olsa komutan olacak, yani bu savaş olduğu için komutan diyorum, aynı zamanda tabii kral melik. Ama bunu niye söylüyorum? Çünkü bugün kral dediğin zaman savaşa gitmez. Bugün mesela devlet başkanları hiç savaşa gitmezler ama eskiden giderlerdi. Eskiden olsaydı herkes kolay anlardı. Yanlış anlaşılmasın diye komutan diyor. Yani başkomutan diyelim yani. Evet. Biz daha hak sahibiyiz. Onun en malı yok, bir şeyi yok. 5 kuruş olmayan bir adam. Nereden başımız olacak? Ya Allah görevlendirdi. Sana ne oluyor? Melik, bak nebileri ne diyor? Ne kadar nazik davranıyor nebileri. Diyor ki İnnallâhe istafâhu aleyh. Şurası kesin ki onu Allah sizin üzerinize seçti. İçinizden onun olmasını istedi. Peki başka? Ve zâdehu bestaten fil ilmi vel cisim. Ona bilgi ve bedence bir üstünlük verdi. Tabii onu bedence yaratan Allah. Demek ki bir bilgi, o bilginin kapasitesini oluşabilecek altyapıyı da yaratan Allah. Onun böyle bir bilgiyi elde etmesini sağladığı için onu da Allah vermiş oldu. Yani hem vücut bakımından sizden daha güçlü, hem de bilgi bakımından. Demek ki bu bilgi son derece önemli. Önce bilgiden bahsetti Allah burada, sonra vücut yapısından. Ondan sonra da şunu söylüyor. Vallahu yu'ti mulkahu men yasha. Allah kimi tercih ederse yetkiyi ona verir. Yani yetki kendine aittir. Göklerin yerin bütün yönetimi onundur. Yönetimi ona verir. Siz ne karışıyorsunuz? Vallahu vasi'un alim. Allah'ın her şeye gücü yeter. Her şeyi bilendir. Ve kâle lehum nebiyyuhum. Bakın bütün bunları söylemekle de yetinmiyor. Bu insanlar ne kadar şey insanlar, böyle kendilerini bir şey zannediyor. Bugün de işte dikkat ederseniz İsrailoğulları kendilerini ilah kabul etmişler. Kesin bir ilahlar yani, hiç şey yok. Kendilerinden başkasına insan demiyorlar. Gazze'de herkes ölsün, onlar insan değil. Yok çocukmuş, kadınmış, şudur budur. Kendilerini ilah şey yapmışlar. Allah'ın onlara haram ettiği faizli bir sistemi bugün dünyaya hakim kırarak herkesin boğazına yapışmış vaziyetteler. Tamam. İşte Müslümanlara düşen Allah her konuda Allah'ın emirlerine uyarak bunları yeryüzünden def etmek. Daha önceki derslerimizde de zaten onunla ilgili ayetleri okumuştuk. Şimdi diyor ki bakın nebileri, ve kâle lehum nebiyyuhum İnne ayete mulkihi en ye'tiyekumut tabutu fihi sekinetun min rabbikum. Onun melik olduğunun belgesi de şu. Bak, nebi gelip söylüyor. Allah'ın nebisi. Umurlarında değil. Bir de belge getiriyor. Bak işte Allah'ın onu size başınıza kral tayin ettiğin, başkomutan tayin ettiğin belgesi de budur diye. Tabii bir yazılı belge gelecek değil. İşte Allah böyle, yani böyle bir şey gönderiyor. En ye'tiyekumut tabut. O tabutun size gelmesi. Elif lamlu tabut, bilinen bir tabut. Ne demek bu? Onu da inşallah biraz sonra Zeynep Hanım'dan dinleriz. Fihi sekinetun min rabbikum. Onun içerisinde Rabbinizden bir sekine var. Yani geldiği zaman rahatlayacaksınız. Ve bakiyetu mimma tereke alu Musa ve alu Harun. Musa ve Harun ailelerinin geriye bıraktıklarından da bir takım şeyler var. Tahmiluhul meleke, onları melekler taş, onu melekler getiriyor. Dolayısıyla o da geldiği zaman bakın taşıyan şunu bu falan olmadığı zaman artık bunun Allah'tan olduğunu kesin anlayacaksınız. Ve kesin olarak bileceksiniz ki bu şey Talut Allah'ın görevlendirmiş olduğu bir meliktir. Yani buradan da Nebi ve Resul farkına da dikkat çekilebilir. Yani Nebi'ye biliyorsunuz itiraz edilebilir bazı konularda ama Nebi'ye Resul'e asla edilemez. Resul çünkü Allah'ın ayetlerini bize bildiriyor. Nebi bazen kendi görüşlerini de bildirebilir. Onun için burada bu belgeyi de getirmiş oluyor. İnne fî dâlike le âyeten lekum. Burada kesinlikle sizin için bir belge vardır. İn kuntum mu'minin. Eğer gerçekten Allah'a inanan kimselerseniz. Şimdi bu tağutla ilgili söyleyeceğiniz şeyler var mı?
Aslında yani şöyle, Tevrat'ta da birazcık belirsiz ne zaman geldiği, içinde olan şeylerle alakalı. Yani
tağutla ilgili kısa
tağutta bir... Tağutta bir şey, ahit sandığı denen.
Ahit sandığı dedikleri
evet,
şey.
Evet, Musa Aleyhisselam'ın ahit sandığı denen ve bu Musa Aleyhisselam 10 emri almak için Sina Dağı'na çıktıktan sonra geri dönüyor. Elinde o emrin yazılı bulunduğu tablalarla, neylerle diyelim, levhalarla, onların daha sonra içerisine konduğu sandık.
O sandık zaten bugün de şeyler için önem taşıyor bildiğim kadarıyla. Yani onu da herhalde bugün bir yerde durduğunu zannediyorlar. Öyle zannediyorlar. Ama neyse, o geç Tevrat'ta
de
olmaz.
Ben değilim hocam.
Tevrat'ta olmaz. Evet. Şimdi
ya bu sandığı bu arada hani Rabbin onlarla, Allah'ın onların yanında olduğunun bir göstergesi gibi sayıyorlar onun için. Sürgün esnasında işte sandık kayboluyor. Ondan sonra onlara geri geliyor. Bu Samuel Nebi ile yani onun döneminde İsraillere geri döndürülüyor sandık.
Ve bir rahatlama meydana geliyor. Onu hepsi umuyor. Gelince işleri rahatlıyor, huzur buluyorlar.
Evet, çünkü karşı tarafa da şöyle bir vaziyet var. Yani o sandık eğer İsraillerin elinde değilse, hangi kente götürülürse götürülsün, o kentin başına bir felaket geliyor. İşte fareler basıyor, işte oradaki insanlarda urlar çıkıyor vesaire gibi çeşitli felaketler oluyor. O yüzden nereye giderse gitsin, İsraillere dönmediği sürece diğerlerine sıkıntı veriyor. Bunlara ise geldiğinde rahatlık veriyor.
Geldiği zaman bir rahatlık veriyor, evet. Şimdi bu Talut artık tabii ordunun komutanı olarak ve onların yöneticisi olarak göreve başlamış oluyor ve bulunduğu yerden tabi orduyla beraber ayrılıyor. Calut'la savaşacak. Felemma fasala Talut bil cunut. Talut ordusuyla birlikte oradan ayrılınca şöyle diyor. Gale innallaha muhtelikum bi neher. Bakın Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. O zaman bugün yani şeyler, Gazze'li kardeşlerimiz, başlarına gelenler de Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanı olarak kabul etsinler. Evet, ölümler, şunlar, bunlar son derece üzücü şeylerdir ama hayatı veren de o, öldüren de o, her şey de o. Bizim burada Allah'a olan güvenimizde en küçük bir sarsılma olmaması lazım. Durmuş ve şartlar ne olursa olsun. Ama burada şunu da tekrarlayalım. İlla da bu işi gaziye has kılmamak lazım. Bütün Müslümanlar olarak hepimizin üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmemiz ve asla gevşemememizi icap eder. Diyor ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Femen şeribe minhu feleyse minni. Kim o nehirden içerse benden değildir. O da ciddi bir imtihan gerçekten. Yani. Çok ciddi bir imtihan. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنْهُ Kim de ondan tatmaz ya da yiyeceğine de katmazsa o bendendir. Çünkü olabilir şöyle yaparlar. Tamam içmiyoruz ama bir çorba yaparlar. Kazanlar dolusu çorba. O çorbayı içerler tamam. Gene içmiş olurlar. اِلَّا مَنْ يَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ Ama eliyle bir avuç alıp içen içebilir fazla soğuk. Bu çok ciddi bir imtihan gerçekten. Ne yaptılar burada? Bakın birincisinde savaşma dediler. Allah yolunda savaşalım dediler. Savaşı kabul etmeyen diyelim 300 bin kişiden yani biz tabii tam rakam şey değil. Hadi 200'ü gitti dedik. Geriye 100 bin kaldı. Şimdi çok azı hariç hepsi işte orada. O zaman 100 binin ne kadarı kalır şimdi sana göre?
Hocam bunlar aslında farklı farklı seferler şeye göre Tevrat'a baktığınız zaman. Yani bir başkasında mesela 3000 kişiyle yola çıkıyorlar. Günün sonunda 600 kişi kalıyor. Hı. Belki bu olayı da anlatıyor olabilir bu arada.
Yani iyi
yani
mesela.
Yani 5'te 4'ü gitmiş.
5'te 4'ü gidiyor.
Sadece 5'te 1 kalmış.
Günün yani sonunda diyorsa 5'te 1'i mesela 300 bin kişinin 5'te 1'i ne yapar?
İşte 600 bin. Kişi kalmış. Şey, 600 kişi. Ha 300 yani bin üç, kişi.
Yani 300 bin kişi oldu o zaman 60 bin kişi olur. Yani 3 bin kişi ise 600 kişi kalır.
Evet, 600.
Ondan sonra bakın ne kadar şey yapıyorlar. Peki فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ Talut ve onunla birlikte iman etmiş olan kişiler yani Allah'ın emrini yerine getirenler ne yapıyorlar? O nehri geçiyorlar. Peki geçtikten sonra bu defa ne diyorlar? Galu la takate lana yevme bi Calut ve cunudi. Bugün bizim Calut ve ordusuna gücümüz yetmez. Biz yapamayız. Bakın azaldı, azaldı, azaldı. Çok az bir şey kaldı. Onlar da istemiyorlar. Biz yapmayız diyorlar. Galellezine yazunnun ennehum mulaqullah. Ama Allah'la ahirette yüz yüze geleceklerini, Allah'ın vereceği her şeye razı olan, Allah ne diyorsa o diyen, tam teslim olan kişiler şöyle dediler. Kem min fiyetin galiletin galibet fiyetin ketireten biiznillah. Ya ne kadar az bir topluluk. Allah'ın izni ve onayıyla çok toplulukları yenmiştir. Siz ne oluyor? Allahümme as-sabir. Allah sabredenlerle beraberdir. Peki sabreden ne demek? Savaşta sabır ne? Allah onu da şeyde açıklamış. Mesela şeyde diyor ki Cenab-ı Hak Enfal suresinde 15. ayette diyor ki mesela 15 ve 16. ayette de diyor ki ey müminler kafirlerle toplu halde karşılaşınca yani bir savaş düzeni içerisinde karşılaşınca sakın onlara sırtınızı dönmeyin. Şimdiki bu gazetedeki kardeşlerimiz zaman zaman onlara hücum ediyorlar, şeye düşürüyorlar ama sırtını dönmeden devam etmeleri gerekiyor. Asla dönmeyeceksin. Peki sırtınızı dönmeyip döner de devam etmezseniz ne olur? Kim o gün böyle bir günde sırtını dönerse sadece savaş sebebiyle bir mevzi değişikliği ya da bir başka birliğin yanına geçmek hariç belki öyle bir şey yapıyorlardır tabii biz bilmiyoruz. Allah'ın gazabını yani kesinlikle Allah'ın gazabına uğramış olurlar. Sırt dönmek yok. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o. Onun için işte mesela Allah sabredenlerle beraber de dediği zaman tamam işte onlar çok az kişi orada sabrediyor, direniyor ve Calut da tabii çok güçlü bir ordu. Onu da biraz sonra Zeynep Hanım'dan dinleriz. Belemma berazu li Calut'e ve cunudihi. Şimdi bunlar bu defa yani bir sıcak bir savaş başlıyor. Karşı karşıya geliyorlar. Calut ve ordusuyla. Galu Rabbena efrig aleyna sabran ve tebid aktamena mansuna ve kavmil kafirin ve dua ediyor. Ya Rabbi üzerimize sabır yağdır. Çünkü insan her an şey yapabilir. Ben yani kendi arzusuna uyar, bir şey eder, ben yani bir gevşeklik gösterebilir. Ayaklarımızı sabit kıl. Kaçmayalım. İşte o geriye dönmeyin demesinin de bir şeyi burada, bir başka şey görünüşü. Ben sunna alel kavmi kafirin, kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle diyorlar. İstersen bu Talut Calut olayını da bir o şeyden bir anlatırsan eğer. Bu arada senin de söyleyeceklerin varsa. Yok. Tamam.
Filistlerle İsrailoğulları karşı karşıya geliyorlar ve bu Filistlerin ordusunda çok iri yarı, dev diye adlandırılan, yani insan tabii ki ama gayet iri yapılı ve aynı zamanda işte üstün tecrübeli bir dövüşçü, üstün güce sahip şampiyon diye adlandırılıyor İngilizce mealler, tercümelerde. Böyle bir kişi var. Onun adı Calut. Tevrat'ta, İncil'de Goliat diye geçiyor. Ve ordular karşı karşıya iken Calut çıkıyor. Diyor ki içinizden beni yenecek birisini gönderin. Eski savaşlarda bu zaten öncelikli oluyor. Birer böyle güçlü kişi karşılıklı evet düello yapıyorlar. Ondan sonra neredeyse 40 gün kadar meydan okuyor. Bu sırada Davut Aleyhisselam normalde kardeşlerinin en küçüğü olduğu için evlerinde ve sürülerine bakıyor. Fakat o gün savaş alanına yiyecek götürmek için oraya gidiyor ve meydan okuyan o kişiyi görüyor. Ondan sonra diyor ki yani bu Allah'la, biliyorsunuz İsrailoğulların sünnet olmak, İsrailoğulların Allah'la arasındaki bir anlaşma. Ondan sonra sünnet olmamış olan bu sünnetsiz adam da kim çıkıyor bize meydan okuyor, Allah'ın kullarına meydan okuyor diye soruyor. Ondan sonra ve onu yenenin ödülü ne olacak diye soruyor. Bunun karşılığında şöyle söylüyor. Bu arada Davut'un aslında üzerinde zırh, işte mızrak falan herhangi bir şey yok. Kral ona bunları veriyor karşısına çıktığı için. Fakat o bunlarla rahat hareket edemeyip onları dahi çıkartıyor. Şeye göre, Tevrat'taki anlatıya göre. Sonra Davut Calut'a şöyle diyor. Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun. Bense meydan okuduğum İsrail ordusunun tanrısı, meydan okuduğun İsrail ordusunun tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. İşte şunları yapacağım. Böylece bütün dünya İsrail'de, yani İsraillerin yanında Tanrı'nın var olduğunu anlayacak. Bütün bu topluluk Rabbin kılıçla mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rabbindir. Yani savaşın sonucunu belirleyen Rab'dir gibi. Onun tasarrufundadır. O sizi elimize teslim edecek diyor. Daha sonra bir sapanla onun üzerine saldırıyor. Bir taş çıkartıyor ve o taş Calut'un alnına saplanıyor. Bu şekilde ölüyor.
Evet, tamam. Peki şimdi
yani tabii aslında burada savaş böyle şeyli, kılıçlı falan bir insanı bir taşla öldürebiliyor. Sadece iman gücüne sahip olup onun karşısına çıkmaya cesaret ediyor. Koca bir ordudan aslında ona meydan okumasına karşılık verecek hiç kimse çıkmadığı halde.
Çıkmadığı halde çıkıyor. O da bana şeyi hatırlattı. Mesela bu Davud Aleyhisselam, ki Allah'ın daha sonra nebisi oluyor. Allah-u Teala burada Davud'a Allah-u Teala yani şeyi, kitabı, hikmeti öğrettiğini, ona meliklik verdiğini de söylüyor. Biraz sonra okuyacağız ayette. Yani çok kabiliyetli bir kişi, Allah'a tam teslim olan bir kişi. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'da olduğu gibi fekatil fi sebilillah. Yani bakın orada Onların hiçbirisi, yani az önce burada okudum, 40 gün boyunca kimse onun karşısına çıkmaya cesaret edemiyor. Habire ileri geriyle ama karşılarından da kaçmıyorlar. Karşılarında duruyorlar yani. Evet. Ya Rabbi bizim ayaklarımızı sabit kıl demişler, duruyorlar ama bizzat sıcak savaşa cesaret edemiyorlar. Davud Aleyhisselam geliyor, tıpkı Allah Teala'nın Muhammed Aleyhisselam'a dediği gibi فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكِ. Sen Allah'ın yolunda savaş. Sen sadece kendinden sorumlusun dediği gibi bu defa ne yapmış oluyor? Davud Aleyhisselam da Allah'ın yolunda savaşıyor ve Allah da ona şey yapıyor, evet, zaferi veriyor.
Kazandıktan sonra da kral onu orduda yüksek bir rütbeye getiriyor. Sonra da zaten kral oluyor.
Ya bir de kralın da damadı oluyor.
Evet, aynı zamanda kızını da veriyor, evet, zaten. Bu da bir ödül yani. O şeye meydan okumaya karşılık verecek kişi için bu ödül de vaat edilmiş.
Evet, yani hem kızıyla evlendiriyor. Yani. Hem de zaten Allah-u Teala da nebilik veriyor. İşte burada şey yapıyor. Diyor ki Allah 251. ayette fehezemuhum biiznillah, Allah'ın izniyle onları yenilgiye uğrattılar. Ve katele Davud'u Calut'a, Davud Calut'u, işte şeydi Tevrat'ta Goliat dedi, Calut'u öldürdü. Allah ona şey, mülk verdi. Yani çünkü Davud Aleyhisselam da bir devlet başkanı oldu yani. Meliklik verdi. Hikmet verdi. Hikmet nedir? Doğru çözümlere ulaşabilme kabiliyeti. Yani sorun çözüyor ve çok doğru sonuçlara ulaşma kabiliyeti. Ve Allah-u Teala tercih ettiği her şeyden de ona öğretti. Bak, hem bilgi bakımından, hem doğru kararlar verme bakımından, hem de yönetim bakımından Allah ona bir sürü imkanlar nasip eyledi. Niye? Sadece Allah'a güvenip Allah'a dayandı ve dik durdu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünürsek, o da Mekkeliler karşısında dik durdu. Medine'de Yahudiler karşısında dik durdu. Efendim işte Bedir Savaşı'nda, diğer savaşlarda, işte Hendek Savaşı'nda ve her yerde o duruşunu bozmadı. Allah-u Teala ne yaptı Muhammed Aleyhisselam'ı? Çok kısa sürede o bölgenin en büyük hakimi yaptı. Onunla yetinmedi. O zamanın en büyük devleti olan Rumları da geriye çekilmek zorunda bıraktı Tebük Savaşı'nda. O zaman burada bize düşen ne olmuş oluyor? Tamamen Allah'ın emirlerine odaklanmalıyız. Allah ne diyorsa o ve sadece ben sorumluyum. Efendim o yapmıyor, ben niye yapayım de değil. Bu arada hiç kimse yapmasa da ben yapacağım diyerek Allah'ın dinine hizmette devam etmemiz lazım. Biraz da sen dinleyelim.
Ya bu okuduğumuz Bakara suresinin o ilk ayetleri birçok kişi için belki hani hikaye gibi gelebilir, hatta bunun işte hikayeleri var, filmleri var, hikaye gibi gelebilir ve hatta belki şunu bile sorabilir cesaretini toplarsa, ya Allah niçin bu tür şeylerden bahsediyor, çocuk hikayesi gibi bunlar, nasıl şeyler bunlar, hele hele bir de bunlarla alakalı tefsirlere, şunlara bunlara bir başvurduğunda artık iyice ona böyle hayali figürler, kahramanlar gibi gelebilir. Oysa okuduğumuz Allah'ın kitabı ve bunlar ayetler. Yani şüphe hakikatinden, doğruluğundan, gerçekliğinden en ufak bir şüphemizin duymayacağı ifadeler. Ve bunların bir pratik değeri olması lazım bugün için, hepimiz için. Yani Rabbimiz insanlığa göndermiş olduğu kitapta niçin bunlardan bahsediyor? Ve biz bunlardan ders alıyor muyuz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala pek çok ayette, ki bunlardan bir tanesi işte bu Haç suresinin 11. ayetinde, insanların Allah'a hep böyle sınırda kulluk ettiklerinden bahseder. Yani ve minen nâsi men ya'budullâhe alâ harf. Yani insanlar Allah'a tam teslim olamazlar. Tam güven içerisinde bir kulluk yapamazlar. Menfaate yönelik bir kulluğun hep peşindedir. İşler iyi gittiği zaman iyi, hoş, güzel. Kötüye gittiği zaman da işte birden şirk başlar. Şu olur, bu olur. İş zora geldiğinde, işte hocam biraz önce sabretmek ne demektir diye sordu. İşte o iş sabır aşamasına geldiğinde, mücadeleye, canını ortaya koymaya geldiğinde birden bir bakarsınız her şey değişivermiştir. Orada ne teslimiyet kalır ne iman kalır. Şimdi şeye bakıldığında, yani bugün günümüzdeki bu olayları okurken, anlamaya çalışırken, bu adamlar bunu niçin yapıyorlar? Yani çoluğu çocuğu niçin öldürüyorlar? İnsanların dinlemeye, izlemeye bile tahammülünün olmadığı bu sahneler niçin yaşanıyor denildiğinde, işte bu insanlar tarihte neler yaşamış, ona ben bugün baktım. Buna bakarken de bizim kendi kaynaklarımıza değil, belki bizim kendi kaynaklarımız yanlı olabilir diye, aslında bizzat bu adamların kaleme aldıkları kendi tarihlerine baktım ve şunu dedim: yani bir insan tarih boyunca kendilerine yapılan zulümlerin aynısını niçin bugün başkalarına yapar? Şimdi bir bakıyoruz, Firavun bu adamların bir nevi soykırımla başlıyor. Yani diyor ki bunların çocuklarını öldürün diyor, kılıçtan geçirin diyor kız çocuklarını. Böyle başlıyor adamların hikayeleri, erkeklerini. Böyle başlıyor, hikaye böyle başlıyor. Ondan sonra bitiyor mu? Hayır, hikaye böyle başlıyor, hep böyle devam ediyor. Mesela şeye bir bakıyoruz, Babil sürgünü var. Bu adamları burada da rahat bırakmıyorlar. Bütün oradan kovuyorlar, sürgün hayatı yaşıyorlar yıllarca. Tam buradan biraz nefes alır gibi oluyorlar. Sonra Roma hakimiyetine geliyorlar. Kudüs bunlara zindan yapılıyor. Yani Kudüs'te en ufak bir mabetleri kalmıyor, yaşama şeyleri, yani hatta buradaki ifadeler doğruysa binlerce köyü haritadan siliniyor. Yani bu rakamlar korkunç rakamlar. Yani bu insanların yaşadığı yerleri birileri geliyor haritadan siliyor. Ya bunlara karşı büyük zulümler yapılmış. Bizans İmparatorluğu döneminde, Bizans hakimiyetinde yine aynı şekilde adamların nefes almasına bile izin vermiyorlar. İbadet hürriyeti yok. Kendilerini biz Yahudiyiz diyerek ortaya koyamıyorlar. Sürekli gizli bir hayat yaşıyorlar. Ondan sonra şeye geliyoruz. Orta Çağ'a geliyoruz. Orta Çağ'da yine öyle. Birazcık daha günümüze yaklaştığımızda Avrupa'da bu adamlara kan kusturuyorlar. Bildiğiniz kan kusturuyorlar. Hatta işte o 1789 Fransız İhtilali yapıldığında bütün Avrupa hak, hürriyet, adalet, şu bu şeyleriyle böyle bir renk değiştirirken, orada adamlar diyorlar ki evet öyle ama Yahudiler hariç. Bu adamlara asla hürriyetmiş, şuymuş, buymuş, asla böyle bir şey aklınıza bile gelmesin deniliyor. Avrupa'nın göbeğinde. Sonra yakın tarihimize gelelim. İkinci Dünya Savaşı'nda bu adamlara yapılanlar, değil mi? Hep bunları anlatıyorlar. Peki bütün bunları, böyle bir tarihi olan, böyle bir geçmişi olan bir millet, kendilerine yapılan bütün bu haksızlıkları, zulümleri, neredeyse ya meşru gösterircesine aynı şeyleri nasıl yapar, değil mi? Nasıl bu insan bu aşamaya nasıl savrulur, nasıl gelebilir? Yani bir kere bunu yapmak, daha önce yaşamış olduğunuz bu eziyetlere, bu hatıralara saygısızlık olmuyor mu? Yani sanki daha öncekilerden yapılanlardan bir intikam alırcasına, işte Allah-u Teala bu olayları Kur'an-ı Kerim'de bunun için anlatıyor. İnsan böyle bir şey. Ne zaman kendisi birazcık rahatlamaya başladığında kendisine yapılanları başkasına yapmaya başlıyor. Azıyor ama Kur'an-ı Kerim'in doğruluğundan en ufak bir şüphemiz yok. Kur'an-ı Kerim bu tür insanların da hiçbir zaman başaramadıklarını, hiçbir zaman kafalarındaki bu zulmü ilelebet taşıyamadıklarını ve hep sonuç itibariyle Allah'a tam teslim olanların kazandığını söylüyor. İşte bu adamlar muhtemelen bunu kaçırıyorlar. Zannediyorlar ki işte bugün okunan ayetler öyle. Yani savaş gücü, şu bu silah, uçak, şu bunlara sahip olmakla zaferin kesin olacağını zannediyorlar. Oysa işte bugün bizim dersimizin ana teması, zaferi veren Allah'tır. Yani bunu belirleyen Allah'tır. Onun için sen ne kadar güçlü olursan ol, karşındaki ne kadar zayıf olursa olsun, tarih boyunca hep ama hep bu işin nihayetinde son kararı veren Allah'tır. Bu adamların muhtemelen kaçırdığı nokta bu. Yine çok büyük bir yıkımın arefesinde gibi gözüküyorlar yani.
Hatta müsaade ederseniz onu okuyayım. Tamam. Süleyman'ın Özdeyişleri 21 babında. 30. 30-31. Pasajlar Rabbe karşı başarılı olabilecek bilgelik, akıl ve tasarı yoktur. At savaş günü için hazır tutulur ama zafer sağlayan Rab'dir.
Bir de burada mesela izleyicilerimiz belki tam anlayamayan çıkar izleyicilerimiz içerisinden. Neden İsrailoğulları ile ilgili ayetleri örnek veriyoruz? Çünkü burada anlatılan İsrailoğulları o dönemin Müslümanları diye şey yapılması lazım. Dersin başında da söyledik. İslam tek dindir. Yahudilik, Hristiyanlık, şu bu falan diye ikinci, üçüncü din, yani dinler diye bir şey yoktur. Yani iki tane din var. Birisi hak, birisi batıl. Hak olan İslam'dır. Her zaman için işte bunlar da bak nebileri var, şey o zamanın Müslümanları. Biz de o zaman yaşasaydık o nebiye inanmak zorundaydık. O zaman biz de bugünün Müslümanları olarak ne yapacağız? Onların yaptığı gibi davranmamamız lazım. Yani Allah'a tam olarak güvenip davranacağız. Zaferi yalnız Allah'tan dileyeceğiz. O zaman zaferi Allah verecek. Zaten Allahü Teala daha önce de okumuştuk ama tekrar okumakta da fayda var. İsra suresinde bunların tüm dünyadaki bütün tüm her şeylerini kaybedeceklerini kesin olarak bize bildiriyor. Mesela İsra suresinin 4. ayetinden itibaren diyor ki yani o kitapta diyor tabi Tevrat'ta İsrailoğulları için şunu yazık diyor. Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız ve yükseldikçe yükseleceksiniz. Bunlardan birincisinin vakti geldiği zaman üzerinize güçlü kullarımızı gönderdik. Yani sizi perişan ettiler. Evlerin aralarına, evlerin içlerine bile girdiler diyor. Bu nedir? Az önce Fatih Hoca'nın okuduğu bu Babil sürgünü olayı. Nedir? Orada bir Yahuda krallığı var. O zaman Nabukadnezar yönetimindeki şeyler, o devletleri geliyor. O devlet şey miydi? Neyse o devletin adı aklıma gelmedi. O baskın yapıyor ve bunları perişan ediyor. Demek ki o zaman bunlar orta, onlar da çok fitne ve fesat çıkarmış Yahudiler. Ve onları Babil sürgünüyle oradan tamamen uzaklaştırıyor. Ha, şimdi bunların bir de Roma sürgünü var. O Roma sürgünü şeyin hakimiyetine girdikten sonra yani Roma İmparatorluğu'nun Bizans'ın hakimiyetine tam girdikten sonra oluyor. Orada bunlar güçlü bir hale gelmiş değiller. Onlar zaten Bizans'ın emri altındalar. Zaten perişan vaziyetteler. Bir grup Yahudi Bizans yönetimine karşı çıkıyor ve onlar da cezalandırılıyor ve Roma'ya sürülüyorlar. Ama bu ayeti kerimede şimdi ayet okuyacağım. İsra suresinin ayetini okuyorum 6. ayette diyor ki Allahü Teala o 5. ayette ve kâne vâden mefûle diyor bu yerine getirilmiş bir söz. Yani Babil sürgünü gerçekleşti zaten o her tarafta biliniyor. Dolayısıyla Roma sürgününün ikinci sürgünün hiçbir alakası yok. Bak şimdi şu ayeti okuyalım. İkincisinin tam bugün anlattığını net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi Allahü Teala diyor ki sonra diyor size diğerlerine göre bir üstünlük verdik. Sizi mal ve evlat olarak destekledik diyor. Yani malınız evladınız çoğaldı. Nüfus çoğalması oldu. Ve cealnâkum ekthera nefira. Sizi askeri güç olarak da en üst seviyeye çıkardık. Bugün şöyle düşünün, dünyaya bakın. Bu büyük silah fabrikaları Yahudi sermayesiyledir. Onların emirleri altındadır. Bu böyle aslında hiçbir değeri olmayan parayı işte faizle de çoğaltarak tüm devletleri de egemenliklerini altına almışlardır. Karşı çıkan devletler de birçok yönden onlara bağlıdırlar. Neyse o işin ekonomik tarafı bir kenara. Ve işte görüyorsunuz dünyanın en büyük devleti kabul eden Amerika'nın lideri ne diyor? Kayıtsız şartsız boyun eğiyoruz diyor. Avrupa aynı şeyi söylüyor. Diğerleri sadece laf üretiyorlar. Eylem yok. İslam ülkeleri denenler ne yapıyorlar? Herhangi bir şey yapmıyorlar. Nedir bu? onların çok üst seviyeye çıktığının bir delilidir. Çok güçlü olduklarının bir delilidir. O zaman en tepeye çıkan bir kişi artık sona gelmiştir. Ondan sonra atacağı her adım onu aşağıya doğru indirecektir. Diyor ki Allah-u Teala her zaman herkese çıkış kapısı koymuştur. Eğer iyi davranırsanız bu kendiniz için olur. Ama kötü yaparsanız o da sizin nefsinizin aleyhine olur. Ne yaptılar bugün? Bütün dünyaya kendilerini ilah olarak ilan ettiler. Bakın insan hakları, efendim hukuk, Birleşmiş Milletler, şu kanun, manun, ahlak, hiçbirisi onları ilgilendirmiyor. Hiçbirisi. Efendim ne cami ayırıyorlar, ne kilise ayırıyorlar, ne sağlık ayırıyorlar, ne çocuk, ne şu, ne bu. Zaten hiçbirisini insan olarak görmediklerini de söylüyorlar. Böylece kendilerini tamamen bitirdiler. Bir kere devlet yöneticileri bir kenara şey yapılırsa diğer insanlar artık öylesine bu yapılandan bunaldılar ki sanki tüm insanlık bunlara karşı yeni bir harekete geçmiş gibi bir şey var. Şimdi işte oradan diyor ki Allah-u Teala ama sonun süresi geldiği zaman yani ki ben şahsen bugün geldiğine kesin inanıyorum. Sizin yüzünüzü kara çıkarsınlar ve o mescide, mescid secdeden yerler. Efendim işte o mescid yeniden yapıldı falan hiç alakası yok. İşte orada Süleyman Mabedi'nin yeri de duruyorsa kendisi de duruyor demektir. O öyle şu duvar yapılmış, şu kubbe yapılmış onun fazla önemi yok. O mescide daha önce girdikleri gibi girsinler ve yüceltilen ne varsa hepsini yerle bir etsinler diye. O zaman bunların dünyadaki bütün hakimiyetleri, bütün üstünlükleri, her şey ne olacak? Bu ayete göre yerle bir olacak. Şimdi ayette anlatılan şey gün gelmiş mi gelmemiş mi? O zaman öyleyse biz Müslümanlara düşen şu. Davud Aleyhisselam gibi tek başımıza da kalsak geri dönmek yok. Bu kardeşlerimiz asla geriye dönmeden devam etsinler. Biz de ne yapabileceksek yapmak zorundayız. Çözümü asla gayrimüslimlerden arayamayız. Onlardan aradığımız zaman Allah'ın herhangi bir desteğini alamayız. Sadece Allah'ın rızasına odaklandığımız zaman zaferi verecek olan Allah olduğunu hepimiz görürüz. Allah-u Teala bu zafere kavuşmayı hepimize nasip eylesin.